家ミク。
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 24 Ocak 2020 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Programımızı Zeynep Karaışık, Merda Alpay ve Zeynep Yıldırım hazırladılar. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden ise bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberler'e bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri değerlendireceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Salim Salimoğlu olacak. Sonra ekonomide yaşanan gelişmeler gündemimizde olacak ve stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra son konuğumuz bugün Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Milliyet gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Milliyet gazetesinin manşeti tehlikeli adımlar. Ege'de gayri askeri statüdeki 23 adadan 16'sını silahlandıran Yunanistan bu adalara hava ve deniz üsleri bile inşa etti. Savunma Bakanı Akar, Yunanistan'dan uluslararası hukuka, anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz dedi. 1960'lardan itibaren adaları silahlandıran Yunanistan bazı adalara hava ve deniz üsleri inşa etti. Yunanistan'ın Tümen ve Tugay seviyelerinde birliklerinin bulunduğu adalardaki toplam asker mevcudu 50 bin ila 100 bin arasında. Ege adalarının silahlandırılması Lozan ve Paris antlaşmalarıyla kısıtlandı. Pek çok adada silahlı kuvvet bulundurulması yasak. Akar'ın uykudaki sorunu gündeme getirdiğini belirten Tümamiral Gürdeniz, Türkiye Güvenlik Konseyi'ne gitmelidir dedi. Profesör Enis Tulçka ise Türkiye'nin S-400'leri Ege'de operasyonel hale getirecek caydırıcılık kazanabileceğini söylüyor demiş Milliyet Gazetesi. NATO'ya S-400 resti başlığı var. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO'nun Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını karşılayamadığını söyledi. S-400 ve F-35'lerin uyumlu olmadığı iddia ediliyor. Biz öyle düşünmüyoruz. Çalışma grubu oluşturalım, incelensin dedi. Genel Sekreter Stoltenberg de biz bu sorunu çözmek için her şeyi yapmaya hazırız diye konuştu. Sabah gazetesinin manşeti yargıda büyük FETÖ temizliği. Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, 4000 FETÖ'cü hakim savcının ihracından bu yana yapılacak en büyük temizliği sabaha açıkladı. Ankesörlü telefon soruşturması kapsamında hazırlanan 688 dosyayı Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit'e bir kez daha incelemesi için teslim ettik. İncelemenin ardından FETÖ iltisakı tespit edilen dosyalardaki hakim ve savcılarla ilgili nihai kararı vereceğiz diyor Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz. TEM Daire Başkanı Yiğit'e tespit ettiğiniz kim olursa olsun ben bile olsam Hakimler ve Savcılar Kurulu'na resmi yazıyla yollayın dedim. Fethullahçı terör örgütüyle mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın diyor Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz. Bir başka haber Sabah gazetesinden size aktaracağımız Dünya Diken Üstünde başlığını taşıyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve halen tanımlanamayan virüs dünya çapında paniğe yol açtı. Şimdiye kadar 18 kişinin yaşamına mal olan virüs 647 kişide tespit edildi. Çin dışında 6 farklı ülkede daha virüs görüldü. Yetkililer virüsün ortaya çıktığı 11 milyonluk Wuhan'da girişi çıkışı yasakladı. Türkiye'de virüse karşı önlemler artırıldı. Wuhan, İstanbul uçak seferleri durduruldu. Çin'den uçakla gelen bütün yolcular termal kamerayla taranacak. Hürriyet gazetesinin manşeti dronların gölgesinde. Hürriyet İdlib'de demiş gazete. Esad'ın aylardır süren bombardımanından kaçan İdliblilerin arasındayız. Sert koşullar altında yaşam mücadelesi veriyorlar. Ancak en büyük korkuları sesini duyup göremedikleri dronlar. Çünkü drone sesi az sonra başlayacak bombardımanın habercisi. Hatta aynı uyarıyı biz de alıyoruz. Gıda yardımını görüntülerken hemen bölgeyi terk etmemiz söyleniyor. Hızla oradan uzaklaşıyoruz. Çünkü hava saldırıları ne halk dinliyor ne de yardım konvoyu. Zaten bu uyarının hemen ardından da 5 kilometre uzağımıza bombalar yağıyor. Yağış olduğunda yaşam koşulları ağırlaşıyor ama güneş açtığında da önce dronlar uçuyor, ardından bombardıman başlıyor. Sadece 12 Ocak'tan bu yana hava saldırılarında 76 kişi hayatını kaybetti. Yol boyunca evlerini kamyonetlerinin üzerine doldurmuş, güvenli bölgeye kaçan ailelere rastlıyoruz. Binlerce kişi çadırlarda hayatta kalmaya çabalıyor demiş Hürriyet gazetesi. Nedime'ye bunu Esad yaptı diyor hemen yandaki haberin başlığı. Halep'teki çatışmalardan kaçan Ömer ve ailesine Eşel kampında rastlıyorum. Ömer, 3 yaşındaki kızı Nedime'nin yanıklarla dolu yüzünü gösteriyor. Bir yıl önce rejimin saldırısında yaralanmış Nedime, Ömer öfkeyle anlatıyor. Bunu Esad yaptı diyor. Levent Kulu'nun haberi Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alıyor. Yeni Birlik gazetesinin manşeti Yunanistan adaları silahlandırdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüdeki 23 adadan 16'sını anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığını belirterek, Yunanistan'dan uluslararası hukuka imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz dedi. Ege'de sorunların iyi komşuluk ilişkileri kapsamında çözülmesi konusunda yapılması gerekenleri yaptıklarını, bu konuda kimsenin kendilerine aksini söyleyemeyeceğini vurgulayan Akar, muhataplarımızla yaptığımız temaslarda devamlı söylediğimiz gibi hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil ama iyi komşuluktan yanayız dememiz de bir zafiyet değil. Örneğin şu anda ne dünyada ne de tarihte karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke var. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Kıbrıs'ta garantör ülkeler arasında yer aldığını ve bu konudaki hak ve sorumluluklarını yerine getirmede kararlı olduğunu da dile getiren Akar, Kıbrıs meselesi bizim meselemiz. Orada yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumayı sürdüreceğiz değerlendirmesinde bulundu Akar. Türkiye olarak orada herhangi bir oldu bittiye bugüne kadar izin vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz diye konuştu. Yeni Birlik gazetesinden size aktaracağımız bir başka haber, Brexit süreci tamamlandı başlığını taşıyor. İngiltere'nin 31 Ocak'ta Avrupa Birliği'nden resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarı, kraliçenin onayıyla yasalaşarak yürürlüğe girdi diyor Yeni Birlik gazetesi. Bir de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Davos'ta Türkiye'nin S-400 alımı ile ilgili eleştirileri cevapladı. S-400'ün NATO ile uyumlu olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, müttefikler için tehdit oluşturmadığını belirtti. Akşam gazetesinin manşeti kriptolar itirafçı oldu. FETÖ'nün 7 Aralık'ta ortaya çıkarılan dışişlerindeki kripto pazarlamacılar grubu itirafçı oldu. 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin FETÖ'ye karşı diplomatik girişimlerini örgüte nasıl sızdırdıklarını anlattı. Diriliş Postası'nın manşeti milli projeye siyasi itiraz. 80 yıldır tek eğip bükmeden dillendirdikleri istemeyiz nakaratıyla izledikleri tek şaşmaz politikaları, millete hizmet yolundaki her projeye karşı çıkmak olan zihniyetin hedefinde bu kez Kanal İstanbul var. Bir dönem 1. Boğaz Köprüsü'ne de karşı çıkan aynı zihniyet, bugün yine ideolojik saplantılarıyla halkın algısını dizayn etmeye çalışıyor. Türkiye gazetesinin manşeti ucuz vatandaş, şeytanın aklına gelmeyecek bir taktik demiş Türkiye gazetesi. Bazı yabancılar anlaşmalı konut satışlarıyla neredeyse bedavaya Türk pasaportu alıyor. Türkiye'de 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alan yabancılar dilerse vatandaşlık hakkına sahip olabiliyor. Ancak uygulamada ciddi usulsüzlüklerin yaşandığı belirlendi. Uyanıkların Türkiye'de anlaştığı bir satıcıdan göstermelik olarak konut aldığı, 3 sene sonra vatandaşlık hakkını elde edip tapuyu küçük bir komisyon karşılığı aynı kişiye devrettiği ortaya çıktı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan, kanuni düzenleme getirilmesini istedi. Antalya Homes Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe de Avrupa'da 500 bin avro istiyor, 10 yıl bekle diyorlar. Talep çok fazla, titizlikle inceleniyor bunlar. Bizde öyle değil. 250 bin dolarlık alt limitin 500 bin dolara çıkarılması şart demiş Türkiye gazetesi. Bugün son gazetemiz Yeni Şafak gazetesi olacak. Yeni Şafak gazetesinin manşeti muhalefeti FETÖ birleştirdi. CIA ajanı Enver Altaylı iddianamesinde 15 Temmuz öncesi ve sonrasına ilişkin çok önemli detaylar var. Altaylı FETÖ ile birlikte Türk siyasetine dizayn planları hazırlamış. Plana göre 15 Temmuz sonrası milli bütünleşmeyi kırmak için muhalefet tek çatı altında birleştirilecek. Bu ortamı hazırlamak için de ekonomik kriz eşliğinde sokak hareketleri başlatılacaktı. Plan bugünkü birçok siyasi pozisyonla tam olarak örtüşüyor.
Ankara'da gündemde neler var?
Şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Fatih Oruk hattımızda bizi bekliyor. Fatih Oruk günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Evet, bugün gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda olacak. Saatler 14.30 gösterdiğinde Yeni üyeler ilk kez toplanacak. İlk toplantıda başkanlık için seçim yapılacak. Bilindiği gibi Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven ve 6 üyenin görev süresi dolmuştu. Boşalan 6 üyelik için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapılmıştı ve bu seçimler sonrasında yeni üyelerle ilk kurul bugün saat 14.30'da toplanacak. 11 üyeden oluşuyor ve sonrasında başkan seçilecek. Bu saat 14.30'dan sonra belli olacak. Tabii aynı zamanda bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz dış politikadaki son gelişmeleri değerlendirecek. Saatler onu gösterdiğinde tabii aynı zamanda meslektaşımız gazeteci yazar Uğur Mumcu katledilişinin 27. yılında Ankara'da törenlerle anılacak. Gündemin öne çıkan son başlığı ise Sincan'daki görülen FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi davaları, askeri yargı yapılanması davasında bugün karar çıkması bekleniyor. Eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Muharrem Köse ve Hayrettin Kaldırımcı'nın da aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki savunmalar tamamlandı. Sanıkların son sözlerinin alınmasından hüküm açıklanacak. Gözler bu karar için Sincan'daki kampüste olacak.
Fatih Oruk, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz gazeteci, editör Salim Salimoğlu. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ederim Arzu Hanım. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Bugün gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi, manşetleri sizinle birlikte değerlendireceğiz. Biraz önce muhabirimiz Fatih Oruk bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun 14.30'da toplanacağını söyledi. Yeni üyelerle toplanacak ve başkan seçilecek dedi. Diğer başkan Sadi Güven emekliye ayrılıyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Hatırlanacaklar aslında Sadi Güven'in geçen sene dolmuştu görev süresi. Ama sonrasında bir yıl uzatılmıştı. Hatta o dönem görev süresinin uzatılması da özellikle muhalefet tarafından çok ciddi eleştirilmişti. Neden uzatılıyor diye. Ki arada 31 Mart seçimi yapıldı. Yerel seçimler yapıldı. O yerel seçimlerle ilgili işte başkaca kutlar takılmaya çalışıldı. Ama nihayetinde işte görev süresi doldu. Bugün itibariyle de emekliye ayrılmış oldu Sadi Güven. Sadi Güven ismi tabii hani sadece görev süresinin uzatılmasıyla ilgili değil. Çok kritik dönemlerde aslında görev yapan bir isimdi. Çok da tartışmalı kararlar alındı onun zamanında Yüksek Seçim Kurulu tarafından. İşte ilk aklıma gelen örneğin hani 31 Mart seçimleri demişken İstanbul seçiminin iptali mesela. Çok tartışıldı karar. Yine muhalefet çok gündemde tuttu kararı ki Sadi Güven Başkanı'ndaki Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu bir karardı. AK Parti ve MHP'li üyelerin itirazları sonucunda atılmış bir adımdı. Onun öncesinde yine referandum döneminde hatırlıyorum mühürsüz oylarında geçerli sayılmasına yönelik kararı, mühürsüz zarfların içinde kullanılmış olan oyların geçerli sayılması kararı referandum döneminde yine tartışma yaratmıştı. Yani sonuç itibariyle bugüne kadar geçenlerde yanılmıyorsam yine bir haberin içinde görmüştüm ama 8'di diye hatırlıyorum. 8 seçime yani bunun arasında referandum da var, milletvekili genel seçimleri de var, yerel seçimler ve 2'de cumhurbaşkanlığı seçimi zaten malum. Toplam 8 tane kritik seçime imza atmış bir isim Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olarak Sadi Güven. Yani en kritik dönemlerde en kritik seçimleri yapmış bir isim. Bugün itibariyle emekli oluyor. Yani Türk siyasi tarihinde hatırlanacak bir isim. Yani ama olumlu ama olumsuz. Pek çok kişinin hani Sadi Güven dediği zaman pek çok şeyi hatırlayacağı bir dönem olacak Türk siyasi hayatında.
Peki, bir diğer önemli gündem maddesi Almanya Başbakanı Angela Merkel bugün Türkiye'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşmesi var. Suriye ve Libya'daki gelişmeler, ikili ilişkiler ve bölgesel uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişi deniliyor. Görüşmenin ayrıntıları için siz nasıl değerlendirirsiniz?
Daha geçtiğimiz hafta pazar günü aslında birliktelerdi, bu sefer Almanya'da birlikte. Ki oradaki süreç biraz daha Libya ile ilgiliydi malum, yani tamamen Libya ile ilgiliydi, biraz daha değil. Libya'nın siyasi süreci bir an önce başlatması adına oluşturulan Berlin konferansı ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etmişti Almanya Başbakanı Merkel. O nedenle Erdoğan da diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla birlikte, ki Rusya lideri Vladimir Putin de oradaydı mesela. Yani o konferansa katılmıştı. Sonra orada tabii ki görüşmeler yapıldı. Hem Libya üzerinde hem de yani diğer liderlerle, örneğin Putin'le Suriye'yi görüştü Başkan Erdoğan. Hani mümkün olduğu, fırsat bulabildiği süre içerisinde tabii ki. Yani günübirlik bir ziyaretti çünkü. Ama orada elbette yarım kalanlar olmalı ki. İşte Merkel İstanbul'da olacak. Ki şu dakikalarda yanılmıyorsam İstanbul'a geldi diye yayından önce sen söylemiştin. Gerçi İstanbul'a indi. Ama Başkan Erdoğan'la görüşmeye henüz başlamadı. Zaten öncesinde iş adamlarıyla da görüşecek yanılmıyorsam Merkel. Yani Türkiye Avrupa Birliği sürecinde hem Avrupa Birliği süreciyle ilgili olarak hem de Türkiye-Almanya ilişkileri kapsamında Türk iş dünyasının atacağı adımlar önemli. Ki bununla ilgili de Merkel'in yapacağı görüşmeler olduğu biliniyor. Yani Türk iş dünyası öncelikli olarak ikili ilişkiler anlamında, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri, sonrasında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri kapsamında iş dünyasıyla bundan sonrasında atılacak adımlar anlamında, yani ekonomiye yönelik olarak önemli bir başlık var zaten, bu bir. İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmenin, işte senin de söylediğin gibi, yine Libya öncelikle gündemi olacak. Yani daha pazar günü konuşulan konu, ki sonrasında Hafter tarafı, yani orada anlaşıldığı söylendi, duyuruldu daha doğrusu. Her iki tarafta yine ateşkes konusunda hem fikirler denildi, ama çok ilginçtir, Hafter herhangi bir açıklama yapmadı. Yani biz ateşkese uyacağız diye bir açıklama yapmadı. Yine herhangi bir şey imzalamadı. Yani yine Hafter tarafında enteresan, nasıl ki Rusya'da Soçi'deki görüşmeler sırasında Rusya'yı, Moskova'daki affedersiniz, Moskova'daki görüşmeler sırasında nasıl ki Rusya'yı apar topar terk ettiyse imzalamadan, ki orada da anlaşma sağlanmıştı normalde, orada da mutabakata uyacağını söylemişti, askeri ateşkese uyacağını söylemişti Hafter, ama orada da imzalamadan dönmüştü. Aynı şeyi Berlin'de de yaptı. Yine ateşkese uyulacağı yönünde bir karar alındı ama imzalamadan çekti gitti. Hatta bir açıklama da yapmadı. Ki sonrasında da zaten Trablus Havalimanı'nın Hafter güçleri tarafından bombalanması haberi tüm dünyaya duyuruldu. Yani Hafter'in ne yapacağı şu an hala belli değil zaten. Yani sonuçta pazar günü alınan bir karar var. Berlin konferansı sürecinde alınan bir karar var. Ama geldiğimiz noktada bugün Cuma, anlaşmaya uymayan bir Hafter var. Uyacağını teyit etmeyen bir Hafter var. Doğal olarak şimdi Libya konusu önemli. Yani pazardan Cuma'ya çok fazla gelişen konu olduğu için doğal olarak uzun uzun Libya'yı konuşacaktır iki lider. Merkel ve Erdoğan. Onun haricinde Libya'da Türk askerinin bulunmasıyla ilgili yine ayrı bir bölüm var. Yani sadece Hafter-Sarraç ilişkisi değil, yani ateşkesi değil. Öbür tarafta bir de Türk askerinin bölgedeki varlığı var. Bununla ilgili malum işte hem Fransa gibi, işte Mısır gibi, Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Hafter'i destekleyen ülkeler Türk askerinin orada bulunmasını istemiyor. Ama öbür taraftan yapılmış anlaşmamız var. İşte İtalya gibi Avrupa Birliği'nin biraz daha böyle hani aklı başında olan ülkeleri o anlaşmaların uluslararası olduğunu teyit ediyor, ki Birleşmiş Milletler'in de zaten kabul ettiği, Birleşmiş Milletler'e de sunulmuş bir anlaşma. O tür ülkelerde hani Türk askerinin orada bulunmasında pek bir sakınca olmadığıyla ilgili bir görüşü olsa gerek ki herhangi bir açıklama yapmıyor, olumsuz yönde en azından. Sonuç itibariyle şimdi Türk askerinin bölgedeki varlığıyla ilgili yine görüşmede, Merkel-Erdoğan görüşmesinde öncelikle konuşulacak konulardan birisi olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü Hafter tarafı ateşkesin devamı ve bölgede bir siyasi sürecin başlatılabilmesi için işte Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Fransa'nın gazına gelip, öyle diyeceğim, amiyane bir tabir olacak ama gazına gelip oradan Türk askerinin çıkarılması ve Türkiye ile yapılan anlaşmaların iptal edilmesi yönünde gizliden gizliye şart koşuyor. Yani bunu açık açık söyleyemiyor çünkü alacağı tepkinin zaten farkında. Ama alttan alta böyle bir tutum içerisinde. Özellikle işte Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi bir taraftan kendi anlaşmaları olduğu İsrail'de tabii bunun için. Ama İsrail çok Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi kadar sert davranmıyor. Yani açıklama kısmında en azından sert açıklamalarda bulunmuyor. Daha böyle yumuşak, hani ne Türkiye bozulsun ne işte buradaki biz beraber adım attığımız Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, Libya, ya Libya'nın Haftar kanadı daha doğrusu ve Mısır, o ekip hani biraz daha bozulsun yönünden açıklamalar yapıyor. O yüzden Rusya, Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum yönetimini belki katabiliriz onun içine. O ekibe karşı yapılacak, yani onların hani en azından anlaşma iptal edilsin yönündeki açıklamaları ve beklentilerini işte Erdoğan-Merkel görüşmesinde muhtemelen gündeme gelecektir diye tahmin ediyorum. Onun dışında bir önemli konu tabii ki yine Suriye. Malum Suriye'de de İdlib şu sıralar oldukça işte Rusya ile yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde İdlib'de ateşkes sağlanmış olması gerekiyor. Yani o bölgede çatışma olmaması gerekiyor. Orası çatışmasızlık bölgesi çünkü. Ama geldiğimiz noktada böyle bir şey yok. Yani önce Esad yönetimi bombalıyordu. Rejim kuvvetleri bombalıyordu. Şimdi en son Rus uçağı bombaladı sivillerin olduğu bölgeyi ki yani onlarca sivil diyelim. Çünkü en son 12'ydi, son rakamlar kaç oldu bilmiyorum ama onlarca sivil orada yaralandı. Çok şükür ki hayatını kaybeden yok ama sonuç itibariyle İdlib'i de bir çatışma alanı haline dönüştürmeye çalışan bir Esad yönetimi zaten varken Rusya da şu an ona sanki destek oluyormuş gibi bir noktada. Yani İdlib özelinde olmak üzere ama Rusya öbür tarafta bizle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde İdlib'de ateşkes sağlanmalı, İdlib çatışmasızlık bölgesi olmalı diyor her defasında. Şimdi İdlib'den kaçanların da olduğu gibi bizim sınırımızda, yani bir taraftan Türkiye sınırına yaklaştığı gibi öbür taraftan da Türkiye'nin işte Fırat Kalkanı, bunu dün Milli Savunma Bakanı açıkladı yanılmıyorsam Hulusi Akar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla güvenli alana getirdiğimiz noktaya kaçıyor bir bölümünde. Ha, o bölgeye kaçmaları tamam, anlaşılır, orası Suriye toprakları. Orada yine bir şekilde Türk askeri tabii ki onların da güvenliğini sağlayacaktır. Ama asıl tehlike Türkiye'ye yönelmeleri. Çünkü Türkiye'de zaten işte 4 milyonun üzerinde olduğu söylenen bir mülteci sayısı var. Yeni gelecek olanlarla örneğin bir 500 bin daha gelecek olsa bunu kaldıramayacağımızı Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır söylüyor. Hatta bununla ilgili Avrupa Birliği ülkelerine de çok net mesajları vardı. Yani açarız kapıları. Siz de başınızın çaresine bakarsınız diye, ki işte Merkel'le yapılacak görüşmede bu da önemli noktalardan biri. Yani İdlib'den gelecek olası bir göç dalgası durumunda Türkiye bu kadar Suriyeli, sadece Suriyeli demeyelim de yani içinde başkaca milletlerden tabii ki insanlar da var mülteciye. Ev sahipliği yapabilecek mi? Ev sahipliği yapar yapmasına da barındırabilecek mi? Konaklatabilecek mi? Okutabilecek mi? Sağlık giderleri ayrı. İşte eğitim masrafları ayrı. Yani pek çok kolu var bu işin. Yani alıp da sadece karnını doyurup bir tane çadıra koyup beslemiyorsunuz. Yani bu insanları bir şekilde hayata adapte etmeniz gerekiyor ki Suriye'de geldikleri yerde okuyanlar var. Geldikleri yerde yeni okula başlayacak olanlar var. Onları da bir şekilde eğitim hayatına devam ettirmeniz lazım ki dünyada hayata hazır hazırlayabilirsiniz. Doğal olarak çok ağır bir sorumluluk, ağır bir yük. İşte Türkiye bu yükün altından tek başına kalkamayacağını daha öncesinde açıklamıştı. Şimdi Merkel'le yapılacak görüşmedeki önemli başlıklardan birisi de muhtemeldir ki bu mülteci krizi olacak. Yani Suriye'nin İdlib'de yaşananları ayrı bir bölüm. Yani işin askeri boyutu ayrı bir bölüm. İşin terörle mücadelesi ayrı bir bölüm. Ki terörle mücadelede de yani hem işte Suriye'de mücadele ettiğimiz PKK-PYD terör örgütü ki en büyük destekçi ülkelerinden birisi olarak uzunca yıllardır konuşulduğu üzere Almanya. Yani destekçi derken PKK'yı ve PYD'yi, daha doğrusu YPG'yi, silahlı kanadını, PYD'nin silahlı kanadını terör örgütü olarak gören bir Almanya var. Ama onlara da bir anlamda kucak açmış olan bir Almanya var yine. Yani oraya sığınmacı olarak giden PKK'lılar, ya işte Türkiye bize kötü davranıyor diye giden her isim orada PKK'lı, PKK sempatizanı ya da belki tamamen dağdan gitmiş olsa bile Almanya o isimlere kucak açıyor. Doğal olarak işin bir boyutu var. Yani PKK-PYD ile mücadele boyutu var Suriye kaynaklı olarak. Bir de FETÖ ile mücadele boyutu var. FETÖ'cülere de yine aynı şekilde kucak açan bir Almanya var. Yani Merkel Erdoğan görüşmesi bugün o kadar çok aslında dallı budaklı bir konu ki çok fazla alan var konuşulacak, masaya yatırılacak. FETÖ'yle mücadelede de yine işte Enver Altaylı'nın birkaç gündür gazetelerde manşet manşet haberleri çıkıyor. Ki işte iddianamesinden alınıyor haberler. Yani sonuç itibariyle gazete haber yapıyor da gazete üfürerek yapmıyor o haberi. İddianameden alınan bilgiler onlar. Enver Altaylı iddianamesinde gördüğümüz, anladığımız kadarıyla Almanya FETÖ'cülerin bir anlamda yuvası olmuş. Enver Altaylı'nın ifadelerinden anladığımız kadarıyla böyle yani.
Evet.
Doğal olarak şimdi bu konuda masaya yatırılacak. Bunlar işin terörle mücadele boyutu. Diğer tarafta insani boyutu var, işte mülteci boyutu var. Çok denklemli, çok kapsamlı bir görüşme olacağı aşikar. Merkel Erdoğan görüşmesi.
Bakalım sonrasında yapılan açıklamalar ne yönde olacak, hep birlikte göreceğiz. Bir de tabii dünyanın gündemini sarsan sağlık problemi, Çin'den, Wuhan şehrinden yayılan koronavirüs. Orada 18 kişiyi öldürdü koronavirüs. Birçok ülkede görüldü. Türkiye'de önlemler alınıyor. Özellikle havaalanında önlemler alınıyor. 650 kişiye bulaştığı bilgisi var. Henüz aşısı ve tedavi yönteminin belli olmadığı söyleniyor. Nasıl değerlendireceksiniz?
Arzu, şimdi sen o soruyu sorarken şurada dikkatimi çekti de Yunanistan tepkisi diye, hazır Merkel gelmişken onunla ilgili iki cümle söyleyeyim mi, yoksa önce sağlıkla ilgili, koronavirüsle ilgili konuşayım sonra buna döneyim?
Bu başlığı açtık, konuşalım.
Tamam. Şöyle, yani daha öncesinde SARS'ı hatırlayalım. Bütün dünyayı sarsan bir virüstü o da yine. Ki hatta işin ekonomi ayağı bile vardı. Yani tüm dünyadaki ticareti etkilemişti. İşte bugün de mesela 2-3 gündür dünya borsaları malum düşüşte. Hani insanlar diyor ki ya Çin'de çıkan bir virüsle borsanın ne ilgisi var ya da ekonominin ne ilgisi var? İşte bunu daha önceki SARS virüsünde gördü. Tüm dünya ticaretini olumsuz etkiledi ve çok ciddi bir anlamda dünya ticaretine sadece bu alım-satım olarak değil, yani fiziki alım-satım olarak değil, işte hisse senedi alım satımlarından tutun da bütün dünya ekonomisini olumsuz etkileyen bir süreçti o. Şimdi piyasalar bu sefer zamanda ağzı yandığı için bu sefer yoğurdu üfleyerek yiyor. O nedenle bugün bir ekonomi ayağı var bu işin. Tepki duyuluyor. Yani her şey bir anda gayet güzel giderken, özellikle Türkiye ekonomisi açısından her şey güllük gülistanlık giderken, işte bir anda Çin'de bizden kilometrelerce, binlerce kilometre uzakta ortaya çıkan bir virüs var. Bu bir. İkincisi, işin sağlık boyutu zaten her şeyden önemli. Yani işte devletler arası ekonomiyi de bir kenara bıraktım. İşin sağlık boyutu daha da önemli. İşte bir dönem SARS'la mücadele ettik. Bir dönem domuz gribi dedik ki domuz gribi hala hani bu kadar ölümcül değil tabii ama hala yine ülkemizde görülen, ki ona da ismini de değiştirdiler galiba, domuz gribi demiyorlar ama bir taraftan da şimdi bu koronavirüs korkusu başlıyor. Ki pek çok ülkede, yani Çin'de başladı ama en son galiba 8-9 ülke falan oldu görülen.
Evet.
Ki Singapur deniliyordu en son, dün mesela sıçramış yine oraya da. Sadece Çin'de 3 tane şehrin karantina altına alındığı bilgisi vardı en son. Belki daha da arttı, onu da bilmiyoruz. Gerçi o şehirlerin karantina sayısının artması iyi bir şey. Yani demek ki Çin hükümeti de bir şeyler yapıyor ki hani orada bir karantina altına alıyor o kenti. En azından dünyaya yayılmasını engellemiş olacak. Yani en azından biz kendimizi bir nebze olsun rahat hissedebileceğiz belki o anlamda.
Bizi
biraz
bencilce
olsa bile.
Değil mi? Büyük bir kontrol başladı.
Tabii ki, yani olmak zorunda zaten. Şimdi şöyle, önceki gün zaten ilk günü aslında Sağlık Bakanlığı bir toplantı yaptı. Daha o toplantı devam ederken de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması vardı. Türkiye'de herhangi bir vaka görülmedi, bir tehlike de görülmüyor şimdilik diye. Ama bakanlık yaptığı o toplantıda her ne kadar tehlike görünmüyor olsa bile bu tehlikenin yaklaşmadığı anlamına gelmez. Doğal olarak havaalanlarında işte Çin'den gelen uçakların, Çin'den gelen yolcuların termal kameralarla ve sağlık kontrolünden geçirilerek ülkeye sokulması yönünde bir karar aldı ki bu sabah itibariyle de yanılmıyorsam başladı. Hatta az önce sen gazetelerde sanki okudun gibi öyle bir şey hatırlıyorum.
Evet. Çin'den gelen yolcular özellikle kontrol ediliyorlar termal kameralarla diye okuduk.
Yani en azından bu da çok çok önemli bir gelişme. Yani sonuç itibariyle bizde herhangi bir tehlike olmayabilir. Bizde şu ana kadar bildirilen bir virüs olmayabilir. Ama bu olmayacağı anlamına gelmediği için Çin'den gelen herkesin dikkatlice kontrol edilmesi oldukça önemli. Dünya Sağlık Örgütü'nün yine bir açıklamasını görmüştüm ben gelirken yolda. O da oldukça önemli. Dünya Sağlık Örgütü de yani bir şu an itibariyle hani olağanüstü acil bir durum ilan edilmeli mi yönündeki, yani günlerdir konuşulan bir de bu var. Çünkü bu kadar yayılıyor. Şu an özellikle özellikle Uzak Doğu'da yayılıyor ama hani Amerika'da da görülmüş böyle bir vaka olmasına rağmen Amerika'da çok yaygın değil tabii. Bir acil durum ilan edilmeli mi yönünde beklenti vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamada şu an için böyle bir şeye gerek yok yönünde. Yani o birazcık gönülleri ferahlatsa da işte bizim Sağlık Bakanlığı'nın attığı adımlar en azından havalimanlarında Çin'den gelen yolcuların sağlık kontrolünden geçirilmesi bizim içimizi rahatlatsa da ama tüm dünya böyle bir korku içerisinde şu an. Yani işin hem sağlık boyutu var hem ekonomi boyutu var.
Evet.
Oldukça önemli. Hani nasıl olacak bilmiyorum ama yani bu Çin'in İşte şimdi tam da önümde gazetede duruyor mesela yılan mı yarasa mı diye. Yani her şeyi yiyen bir Çin milleti hakikaten yani şimdi bizi tabii midemiz kaldırmıyor olabilir. Yılan ya da yarasa dediğimiz zaman suratımızı ekşitiyor olabiliriz ama yani onlar için o kadar doğal ki bunları yemek. Doğal olarak şimdi her türlü yani işte hani bu amiyane tabirle söyleyenler de var da ben biraz daha kibarlaştırmaya çalışayım. Daha önceki SARS virüsünde olduğu gibi şimdi bu koronavirüsün olduğu gibi neden her şey Çin'den yayılıyor böyle diye. İşte bu nedenle Çin'den yayılıyor.
Evet.
Çünkü hani yediklerine içtiklerine çok dikkat eden bir millet değil maalesef.
Bir balık pazarından yayıldığı bilgisi var. Yarasa ve yılan da satılıyormuş bu balık pazarında ve bu pazarın kapatıldığı haberin devamında yer alıyor. Umarız daha büyük sorunlara yol açmadan bir çözüm bulunur bu sağlık sorununa. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza
alacağım kaldı ama 16'da tepkisi Yunanistan'a.
Sizden sonra konuşacağız. Tamam. Biz devam edeceğiz.
Teşekkür
o başlığı.
Ederim.
Sağ olun. Teşekkür ederiz. Gazeteci, editör Salim Salimoğlu konuğumuzdu.
Ekonomideki son gelişmeler yeni günde.
Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de ekonomide yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılım Murat. Hocam hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk.
Evet, sizinle de yine bu koronavirüsü konuşarak başlayalım. Biraz
evet.
Önce konuğumuz Salim Salimoğlu'nun da altını çizdiği gibi konunun bir de ekonomik boyutu var.
Tabii.
Zaten bu virüs ortaya çıkıp yayılmaya başladığında Asya piyasaları da tedirgin
tabii,
bilgisi doğru. Vardı. Nasıl değerlendireceksiniz?
Tabii dün mesela Şangay Endeksinde ciddi bir düşüş vardı. Önemli endeks çünkü Çin'in. Zaten Çin'de bir dalgalanma olduğu zaman fiyatlarla başta borsa endeksleri, hisse senetleri olmak üzere bütün Asya'ya yayılıyor. Sonra dünyaya da yayılıyor ama önce bir Asya sallanıyor ve tabii kötü bir zamana denk geldi. Çünkü yılbaşından beri de hava çok olumluydu piyasalarda. Yani risk alma iştahı yüksekti dünyanın her tarafında. Çin endeksi de yükseliyordu hızlı bir şekilde. Bir anda bu dengeyi bozdu. Bir de şu an tabii dün Çin'den bir arkadaşımla konuşuyorduk. Akademisyen kendisi Hong Kong'da. Şey dedi yani... Basına yansıtılandan daha kötü durum dedi mesela. Yani hakikaten çok fazla. Çoğu haber basına yansımıyor dedi. Yani
zaten belki... gizlendiği bilgilerin
tabii tabii. Yani kendisinin söylediği buydu. Çok değerli bir akademisyendir Hong Kong'da. Merak ettim ne oluyor ne bitiyor diye işte. Dedi yani yansıtıldığı gibi değil. Durum çok kötü dedi yani. Şimdi eğer böyleyse gerçekten o zaman daha biz şu an daha adımlarını duyduk bu satışların falan. Yani eğer kötüleşecekse satış dalgası devam edebilir piyasalarda. Bir de zaten Çin işte hem Aralık'ta hem de bu yılın başında teşvik paketleri falan açıklamıştı. Hani ekonomiyi desteklemek için. Çünkü son iki yıl kötü geçti Çin ekonomisi açısından. Bu sene bir atak istiyorlar onlarla Çin yönetimi. Teşvik paketleri açıklandı, faizler indirildi, para muslukları açılmıştı yani. Şimdi o zaman nereden baktığınıza bağlı tabii ki ama durum kötüleşirse bunun tabii ki yansımaları olacaktır. Hem ekonomik yansımaları hem de piyasaya, finans yansımaları, piyasaya yansımaları olacaktır. O zaman ya Çin'in bu adımları boşa gidecek ya da para muslukları daha açacaklar. Yani, yani teşvik paketleri daha da genişleyecek. Dediğim gibi nereden baktığınıza bağlı, bir de şu var aslında. Yani piyasalarda şöyle bir algı oluşmaya başladı. Hem 2019 senesinde bunu gördük biz. 2019'un sonlarında hem de 2020'nin başlarında. Kötü haberler. Mesela şimdi ne oldu? Sene başında Kasım Süleymani öldürüldü. İran karşılık verdi. Bir iki gün böyle bir gerginlik oldu. Tansiyon yükseldi. Piyasalarda da aynı şekilde. Ondan sonra ama iki gün sonra piyasalar toparlanmaya başlar tekrar. Çünkü bu tarz olaylar yatırımcıda şöyle bir algı yaratıyor. Ha, eğer işler kötüleşecekse büyük merkez bankaları para musluklarını açar algısı çıkmaya başlıyor bu sefer. Yani kötü haberler iyi haber olarak algılanıyor. Onun için bu virüsü de belki piyasalar açısından, ekonomik etkilerinden bağımsız olarak piyasalar açısından bu şekilde de yorumlanabilir. Onu da dedim ya, şimdi arkadaşım dedi ki işler kötüleşecek, daha kötü, yansıtıldığı gibi değil. O zaman belki de Çin yönetimi para musluklarını daha da açacak. Bu da piyasalar açısından pozitif olacak. Tekrar bir noktada alım fırsatı olacak, fiyatlar yükselmeye başlayacak. Ya yani olayı bu şekilde de değerlendirmek lazım. Ama şu an tabii daha olay çok yeni olduğu için, birkaç gün olduğu için piyasalarda bariz bir şekilde negatif yansımasını görüyoruz. Bir tedirginlik var. Petrol fiyatı düştü mesela. Ya iyi bir şey tabii bizim için. Türkiye gibi ülkeler açısından, petrol ithalatçısı ülkeler açısından çok pozitif. Yılbaşından beri %13 yükselmişti petrol fiyatı. Herkes işte nereye gidecek falan, 80-90 dolar olur mu Brent petrolün fiyatı diye konuşuyordu. Bir baktık işte, o zirveyi gördükten sonra %15 civarına düştü petrol fiyatı tekrar. O bir de bu koronavirüs falan, bu da tabii etkili oldu. Çünkü hani hastalığın, işte virüsün yaygınlaşması, dağılması, yayılma etkisiyle beraber petrol talebi, emtia talebi düşer algısıyla fiyatlarda ciddi bir baskı var emtia fiyatlarında. Ama az önce de söylediğim gibi yani petrol fiyatının düşmesi Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkeler bizim için pozitif. Biz çünkü enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Tekrarı indirmeye çalışıyoruz. Ulaştırma kalemini etkiliyor petrol fiyatı da. Önemli bir kalem o. Onun için de petrol fiyatının düşmesi bizim açımızdan iyidir.
Peki, aman hastalık yayılmasın da önemli olan o.
Umarım.
Şimdi bir de tabii ekonomi açısından bir diğer önemli başlık Davos zirvesi devam ediyor. İsviçre'nin Davos kasabasında. Orada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları oldu. Onlar bugün gazetelerde yer alıyor. Ekonomik reformlara devam diyor Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Hem oradaki açıklamaları önemli, hem haftanın başında yaptığı açıklamalar önemli. Bakan Albayrak'ın, siz ikisini ayrı ayrı nasıl değerlendirirsiniz?
Evet, şimdi Davos'ta başlayalım. Davos tabii Bakan Albayrak'ın bahsettiğiniz açıklamalarından, bir Türkiye'nin borç sorunu yok dedi. Yani borç meselesi yönetilebilir seviyede dedi. O önemli tabii ki, çünkü 2020'nin başındayız. Hani ödenecek borçlar var. Hani yeni borçlanma planı hazır. Borçlanmanın bir sıkıntı olmayacağını, yönetilebilecek seviyede olduğunu söyledi. Bir de tabii bu şeyler, ekonomik reformlara çok vurgu yaptı. Şimdi bu tarz platformlarda bunu dile getirmek önemli, reformları. Çünkü ben uzun yıllar tabii Amerika'da yaşadım. Çalıştım orada, New York'ta. Sonra işte Londra, onun öncesi Londra vardı. Fonlarla çalıştım. Şimdi oralarda algı şöyle oluyor. Biz tabii Türkiye'de yaşadığımız için bazen bazı şeyleri görmüyoruz. Yani yorumlarken piyasaları veya ekonomiyi. Onlar gerçek. Mesela şimdi son iki yıldır bakıyorum. Londra, New York dönemindeki arkadaşlarımla sohbet ederken fon yöneticileri şunu söylüyorlar mesela. Bu reformları yapmadığınız sürece biz Türkiye piyasalarına uzak dururuz. Ekonomik reformlar başta. Başka reformlar, biz ekonomiden konuşuyoruz tabii ki. Bu reformların olması gerekiyor. Yani biz zaten içeride bunları konuşuyoruz da yabancılar da bunun farkında. Onun için yani Bakan Albayrak bunu Davos gibi platformda, ya yani dünyanın gözünün olduğu platformda dile getirmesi çok önemli. Yabancı yatırımcı bunu duymak istiyor. Şimdi yabancı yatırımcının algısı niye önemli? Malum Türkiye ekonomisinin dış finansman ihtiyacı yüksek. Yani çevirmesi gereken bir borç var. Sonuç olarak kendi kendimize çevirecek halimiz yok. Doğal olarak yani sonuçta ada ülkesi de değiliz. Yani küresel piyasalara entegre olmuş durumdayız. Yani yabancılarla da iş yapıyoruz. O nedenle de yabancıları bir şekilde ikna etmek çok önemli bu reformlar konusunda. Zaten bizimle yaptı. Ben de işte hafta başındaki toplantıya katıldım İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda. O toplantılara da benzer vurguları yapmıştı Bakan Albayrak. Yani bu reformlarla ilgili olarak. Yani 2020'nin tabii çok iyimser. Yani 2020 ile ilgili. Davos'taki ifadelerinde de bunu görüyoruz. Gördük. Yani 2020, şöyle bir ifade de kullandı kendisi. 2020 Türkiye ekonomisi açısından tarihi bir yıl olacak dedi. Ondan sonra tabii açtı onu. İşte hem enflasyonu düşüreceğiz, tek haneye ineceğiz, kalıcı halde, kalıcı olacak dedi. Ondan sonra büyümede hani çok iyi bir performans göstereceğiz dedi. %5'lik bir büyüme tahmini var şu aşamada. Ve yabancı girişi, para girişi de artacak dedi. Yani tarihi bir yıl olacak derken bunu kastetti. Ama şey, yani çok iyimser olduğunu görüyorum ben Bakan Albayrak'ın 2020'ye yönelik olarak. Tabii şöyle bir şey var. 2019 zor geçti. Ya baktığımız zaman Türkiye ekonomisi açısından. Özellikle ilk 3 çeyrek çok zor geçti. 4. çeyrekte biraz toparlanma emareleri var diyelim yani. O verilerden görüyoruz bunu. 2020 başı itibariyle de kredilerde bir artış var. Çünkü Türkiye malum tüketime dayalı bir ekonomiye sahip. Kredilerde artış hızı yükseldiği zaman, hızlandığı zaman, krediler arttığı zaman bunun büyüme yansımalarını görüyoruz zaten. Yani yılbaşı itibariyle de bankaların açtıkları kredilerde ciddi bir artış var. Yani şu son 2-3 haftaya bile baksak bu da şunu gösteriyor, şunun sinyalini veriyor. Demek ki hani bu yılın ilk çeyreği de ilk çeyreğinde biraz da toparlanmayı belirginleşebilir ekonomideki toparlanma. Umarım tabii ki yılın geneline yayılır. Önemli çünkü. Yani bunun dışında tabii toplantıda basın aslında şu şekilde yansıdı ama ben farklı şekilde yorumluyorum işte bu Dolmabahçe'deki toplantımızda. Mesela özel bankaları çok eleştirdi Bakan Albayrak. Yani işte kamu bankaları destek veriyor da ekonomiye ama özel bankalar destek vermiyor dedi. Bunun farkındayız dedi. Hatta geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Rekabet Kurumu 20 bankayla ilgili soruşturma başlattı. Bazı kriterlere uymadığı gerekçesiyle soruşturma açtı, soruşturma başlattı. Bunlar hepsi özel bankalar tabii ki. Hatta o soru geldi Bakan Albayrak. Dedi ki, yani birisi bir ekonomist dedi ki yani Rekabet Kurumu'nun şey, bir gazeteci özür dilerim. O da dedi ki yani ben de Rekabet Kurumu'nun işidir. Ama onun arkasından şu cümleyi kullandı. Türkiye'de dedi eski usul bankacılık bitmiştir dedi. Yani plaza bankacılığı diyor Bakan Albayrak. Öyle plazalardan falan dedi Türkiye ekonomisini anlamaya çalışmak, yönetmek çalışmak olmayacak dedi. Eski usul bankacı bitti. Ben şu şekilde yorumluyorum bunu. 2020 bence özel bankalar açısından çok zor geçecek. Nasıl çok zor geçecek? Çünkü belli ki ekonomi yönetimi özel bankaların çok açık bir şekilde yani daha doğrusu kredi musluklarını açmasını istiyor. Ekonomiyi desteklemeleri için. Ekonomiyi yeterince desteklemediklerini düşünüyor. Bunu çok vurgu yaptı. Buna çok vurgu yaptı Bakan Albayrak. O nedenle bu basına çok yansımadı bakın. Basına sadece şöyle işte Bakan Albayrak'tan özel bankalara uyarı gibi haberler gördük biz. Ben daha sertleşeceklerini düşünüyorum. Ha şu olabilir. Eğer bankalar hani kredi musluklarını açarlar, ekonomiye destek vermeye çalışırlar. O zaman şey bir şey olur mu bilmiyorum ama yani benim kişisel yorumum çok zor geçeceğine dair özel bankalar açısından. Yani ekonomiye tam destek istiyor ekonomi yönetimi özel bankalardan.
Hı hı, peki evet hem o hem de Davos'taki açıklamalar önemli. Tabii siyasi açıklamalar da var Davos'ta. Bilmiyorum onun ekonomiye katkısı ne olabilir? Mesela Dışişleri Bakanı S-400'lerle ilgili açıklamalar yapıyor. Uyumlu olduğunu söylüyor sistemin. Bir dönem S-400 meselesinin de ekonomiye çok büyük yansımaları olmuştu.
Doğru.
Orada yapılan siyasi açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Önümüzdeki süreçte bir yansıma olabilir mi ekonomik açıdan?
Olacak. Ekopolitik çok önemli kazandı Türkiye'de zaten ve şunu da belirteyim. Yani Dolmabahçe'deki açıklamalarında da Bakan Albayrak'ın şunu vurgu yaptı. Dedi ki yani bir ülkenin dedi güvenliğinin sağlanması ekonomiden geçiyor zaten dedi. Yani ekonomik güvenlik ifadesini çok kullandı. Bu da işte bizim dedi Akdeniz'deki hamlelerimiz, işte Libya'daki hamlelerimiz, işte Rusya'da ilişkiler yani diğer ülkelerle ilişkiler. Bunlar çok önemli. Belli ki şimdi zaten 2019 boyunca piyasa yorumları yaparken, ekonomi yorumlarını yaparken hep şunu konuştuk. Ya işte Rusya'yla ilişkiler. İşte Rusya ile ilişkiler, işte S-400'de siz söylediniz. İşte S-400 meselesi Amerika ile ilişkimizi nasıl etkiler? Belli ki, görünen o ki, yani önümüzdeki döneminde çok manşet konularından birisi bu olacak. İşte S-400 meselesi, Libya konusu çok gündemde, Suriye zaten yıllardır gündemimizde, İdlib meselesi vesaire, Amerika ile ilişkiler ve hükümet de, yani ekonomi yönetimi de bunun farkında. Bu ilişkilerin bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Yönetecekler. Çünkü şu var mesela zaten 2019'un son dönemine bakarsak yani son aylarına bakarsak piyasadaki iyimserlikten bahsediyorum birazcık. Dolardaki veya işte borsa endeksindeki başlayan yükselişten borsa endeksindeki şunu gördük biz. Yani Amerika ile ilişkiler rayına oturdu diyelim veya önceki dönemdeki tansiyon düştü. Rusya'ya da zaten belli bir ilişkimiz var. Yani o dış ilişkileri yönetmek aslında ekonomiye de iyimserlik verdi. Yani piyasalara iyimserlik verdi daha doğrusu. Onun için belli ki hükümet de ekonomi yönetimi de bunun farkında. Yani siz istediğiniz kadar reform yapın. Ekonomi yönetimi olarak gidip yani sürekli olarak dış işleri kötü giderse, jeopolitik ilişkiler kötüye giderse o reformların da bir anlamı kalmaz. Ekonomi yönetimi şunun farkında, hem işte reformları yapacağız ki bunu belirtiyorlar zaten, Bakan Alperk de vurguluyor bunu, hem de dış ilişkileri yöneteceğiz, jeopolitik ilişkileri yöneteceğiz. Bu ikisi eş güdümlü olmalı, eş zamanlı gitmeli. Başka bir çare yok zaten. Hı hı. Yani biri iyiken biri kötü olamaz.
Peki, bir de Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan da Davos'ta. Ayakta geliş var mı?
Var tabii. Şimdi şöyle, zaten ihracatlı bir performans göstermiştik biz şeyde. 2019'da 180 milyar dolar civarında bir ihracat rakamı vardı. Şimdi 2020 hedefi 2200 milyar dolar. Tabii orada şey var, işte o 20 milyar dolarlık artış için rekabetçi kur vurgusunu çok yapıyor ekonomi yönetimi son günlerde. Bakan Albayrak'a dair olmak üzere. İhracatı arttırmak için de rekabetçi bir kura sahip olmamız gerektiğini Bakan Pekcan'a söyledi zaten bunu.
Peki. Evet, gelişmeler bu yöndeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Katıldığınız için. TOBB Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atılı Murat konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga, 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
Hayatın Sesleri 2020'de de sizlerle. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında hafta içi her gün 15 haberlerinden hemen sonra kültür ve sanattan sağlığa, bilimden eğitime, toplumsal yaşamdan teknolojiye kadar birçok konuyu sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz. Sizler için hazırladığımız özel köşelerimizle göç yollarında yürüyecek ve haklarımızı öğreneceğiz. Hayatı huzurla karşılayacak ve öyküleriyle türkülerimizi yaşatacağız. Sözcüklerin sihrini hayata geçirecek ve kara göz perdesini radyonuza getireceğiz. Yeni yayın döneminde de bizler pazartesiden cumaya kadar Türkiye saatiyle 15.05'te stüdyomuzda birbirinden değerli konuklarımızla sizleri bekliyor olacağız.
Bu Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten www.trt.net.tr ve www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11.925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15.480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve www.memleketim.go.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Raporları ve tahminleri yeni günde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla, Sakarya, Bilecik, Sivas ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 4 derece azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, gece saatlerinde sisli ve puslu 3. İstanbul parçalı ve az bulutlu 8. İzmir az bulutlu 10. Erzurum çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu -8. Amsterdam parçalı bulutlu 7. Atina parçalı bulutlu 11. Bağdat hafif yağmurlu. Berlin parçalı bulutlu 5. Paris çok bulutlu 10. Roma az bulutlu 15. Saraybosna az bulutlu 7, Kiev az bulutlu 2, Londra çok bulutlu 8, Moskova kar yağışlı 2, Lefkoşa az bulutlu 12, Madrid yer yer sağanak yağışlı 11, Mekke az bulutlu 27, New York parçalı bulutlu 8 ve Viyana az bulutlu 1 derece.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Şimdi bir telefon bağlantımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak ve Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmeleri aktaracak. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 20-24 Ocak tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. ABD Başkanı Donald Trump azledilmesi talebiyle yöneltilen suçlardan yargılanıyor. Senato'da çoğunluğa sahip cumhuriyetçiler, demokrat savcı vekillerin ek belge ve tanık taleplerini reddetti. İlk oturumda Trump'ın avukatları, ABD Başkanı'na haksızlık yapıldığına dair kuvvetli kanıt olduğunu belirterek aklanması gerektiğini ifade ettiler. Trump'ı suçlayan savcı vekiller, yani iddia makamı ise, Donald Trump'ın anayasayı suistimal ettiğine dair kuvvetli kanıt bulunduğunu belirterek görevden alınmasını talep ettiler. İddia makamı, Cuma 3. ve son oturum gününde Trump'a suçlamalar yöneltmeye devam edecek. ABD'nin 45. Başkanı Trump, gücü kötüye kullanmak ve Kongre'nin işleyişini engellemekle azledilmesi istemiyle suçlanmıştı. Cumartesiden itibaren ise pazar günü hariç 3 gün boyunca davalı ABD Başkanı Trump'ı temsil eden Beyaz Saray avukatları ve 9 cumhuriyetçi vekil savunma yapacak. Trump'ın aklanması gerektiğini gerekçeleriyle açıklayacaklar. Kongre'nin üst kanadı Senato'daki yargılama Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts'ın başkanlığında gerçekleştiriliyor. Bu iddia makamıyla savunmanın 6 gün sürecek oturumlarının ardından jüri görevi gören senatörler taraflara 16 saat soru sorabilecek. Tarihte 3. defa görevdeki bir ABD başkanı yargılanıyor. Davacı taraf, yani demokratlar, tanıkların çağrıldığı uzun bir yargılama süreci isterken cumhuriyetçiler ve Beyaz Saray yargılamanın kısa, aklamanın çabuk olmasını istiyor. Demokratların yargılamada tanık ve belge sunulması talebi 47-53 oyla parti çizgisinde cumhuriyetçilerce reddedildi. Bu da yargılama sonunda Senato'da Trump'ın suçlu olup olmadığına dair yapılacak oylamanın Trump'ın aklanmasıyla sonuçlanacağı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in Wuhan kentine seyahat uyarı seviyesini 3'e yükseltti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Çin'in Wuhan şehrine zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesini istedi. Eğer mecbur kalınır da gidilecek olunursa, hastalar, hayvanlar ve hayvan pazarlarından uzak durulması tavsiyesinde bulunuldu. Merkez, Amerikalılara yönelik uyarı mesajında ellerin bol sabunla en az 20 saniye sık sık yıkanmasını ve antiseptik kullanılmasını önerdi. Açıklamada Wuhan şehri ve çevresindeki ulaşımın tamamen durdurulduğu hatırlatıldı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ölümcül koronavirüs salgınının yayılmakta olduğunu da duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'tan Orta Doğu sorunu hakkında tartışmalı bir açıklama geldi. Trump, Orta Doğu barış planı için "Eminim Filistinliler ilk başta olumsuz tepki gösterecek," dedi. Donald Trump uçakta yaptığı açıklamada Yüzyılın Anlaşması ismini verdiği Orta Doğu Barış Planı'nın bir kısmını salıdan önce açıklayacaklarını söyledi. Trump, salı günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile Mavi Beyaz İttifakı lideri Gantz'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağını da ifade etti. Donald Trump, Filistinlilerle kısaca görüştüğünü, tekrar görüşeceklerini belirterek anlaşmada Filistinlilere birçok teşvik sunulduğunu ifade etti. Trump, "İlk başta olumsuz tepki vereceklerine eminim fakat bu anlaşma onlar için aslında çok olumlu," dedi. İsrail-Filistin sorununa çözüm bulmayı amaçlayan Yüzyılın Anlaşması'nın ayrıntıları açıklanmadı. Amerika Birleşik Devletleri doğum amaçlı ülkeye seyahat etmeyi planlayanlara vize verilmeyeceğini açıkladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada karara gerekçe olarak kamu güvenliği, ulusal güvenlik ve göçmenlik sisteminin sağlamlığını korumak gösterildi. Karar 24 Ocak'tan itibaren uygulamaya girdi. Buna göre B1-B2 vize başvurusu sırasında amacının doğumla çocuğuna vatandaşlık kazandırmak olduğunu belirtenlerin başvurusu kabul edilmeyecek. Vatandaşlık amaçlı doğumu seyahat gerekçesi gösterenlere vize verilmeyecek. Dışişleri Bakanlığı, doğum turizminin hastane kaynaklarına fazladan yük getirdiğini, ayrıca federal savcıların raporlarına göre suç eylemlerinin doğumla gelen vatandaşlıkla benzer şekilde arttığını belirtti. Açıklamada Amerikan vatandaşlığının bütünlüğünün korunması gerektiği de ifade edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Gündeme damgasını vuran olaylar, siyasetten ekonomiye, kültür sanattan spora, birçok alandaki gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Yeni Gün'de.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Türk'ten, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Haftayı bitirirken genel bir değerlendirme yapacağız sizinle. Gazete manşetlerine yansıyan çok önemli açıklamalar, haberler var. Dış politikayla ve Türkiye'yi ilgilendiren yönüyle ilgili. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları önemli ve Yeni Birlik gazetesinin manşetinde yer alıyor. Diğer gazetelerde, arka sayfalarda geniş yer bulmuş. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüdeki 23 adadan 16'sını anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığını belirtiyor ve bu anlaşmalara, iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz Yunanistan'ın diyor. Nasıl değerlendireceksiniz bu açıklamaları?
Evet, şimdi tabii Yunanistan özellikle bu Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu münhasır ekonomik bölge anlaşmasından sonra, onun öncesinde de Güney Kıbrıs üzerinden işte o bölgedeki doğalgaz araması konusunda faaliyetlere verdiği destek ve Türkiye'ye yönelik olumsuz uluslararası özellikle basında vermiş olduğu olumsuz beyanatlar üzerine Sayın Akar'ın böyle bir demeç verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü artık Yunanistan hem komşuluk ilişkilerine riayet etmiyor, hem de Türkiye'ye zarar verebilecek, Türkiye'nin yapmış olduğu özellikle Suriye başta olmak üzere Akdeniz'de, Libya gibi diğer ülkelerle ilişkilerine karşı bir tepkisel bir tavır içerisinde bulunuyor. Aslında bu bir uyarı Sayın Akar'ın yapmış olduğu. Bakın yani siz gereksiz demeçlerde bulunuyorsunuz, Türkiye'yi suçluyorsunuz ama yani Lozan Anlaşması'na göre buradaki adaları sizin silahlandırmanız uluslararası bir yaptırım gerektirir. Yani mesela Türkiye şu anda bu adalarla ilgili uluslararası anlamda dava edebilir. Bunu Birleşmiş Milletler'e taşıyabilir ve o bölgedeki silahlanmayı bir şekilde dünya gündemine taşıyabilir. Bu Yunanistan açısından gerçekten uluslararası anlamda bir sorun teşkil edecektir. Bu uyarı Yunanistan dün mesela Başbakan Mitsotakis bir takım açıklamalar yaptı. İşte bu Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamalar yaptı. Kıbrıs'ta hatta Türkiye'yi bölgedeki gaz arama konusunda bu İtalyan ve diğer şirketlerin, İngiliz şirket gemilerinin önceden yapmış olduğu arama planlarını çalmakla suçladı. Daha sonra bu planların zaten Güney Kıbrıs'taki siteden yayınlandığı ortaya çıkınca da yani bunun gerçek olmadığını, bir hata yapıldığını dile getirdi kendisi. Doğu Akdeniz'de işte ne olursa olsun biz bu gazı Türkiye'siz Avrupa'ya ulaştıracağız gibi manasız, gereksiz, işte ikili ilişkilere uymayan bir takım tavırlar içerisinde bulundu. Hemen onun arkasından Sayın Akar'ın bu konuşması gerçekten tabiri caizse lafı yediğine oturtmak gibi bir durum söz konusu. Ben bunu uyarı olarak görüyorum. Yunanistan bu uyarıları dikkate almaz da hem Ege'de hem Akdeniz'de iyi komşuluk ilişkileri. Bakın geçen hafta Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. Dedi ki ben başbakanla telefonda görüştüm. Ona daha önceki toplantımızda, NATO toplantımızda birebir görüşmemizde bunu kendisine anlattım. Yani sınırımızda olan, komşuluk ilişkileri içerisinde olan iki ülkenin birbirleriyle didişmesi kimseye zararlı olacaktır manasında uyarılarda bulundum dedi. Ama Yunanistan bu tavrından vazgeçmiyor babında bir takım açıklamalar yaptı. Şimdi Sayın Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarıyla birlikte eminim ki, umut ediyorum ki Yunanistan bir şekilde yola gelecektir. Çünkü gelmek zorunda. Türkiye bölgesinde bir güç konumunda. Yani Yunanistan'ın bu haliyle Türkiye ile mücadele etmesi, Türkiye ile baş etmesi mümkün değil. Ya işbirliği yapacak ya da zaten zor durumda olan ekonomisi, zaten zor durumda olan turizmi bu anlamda zarar görecek. Bir de şöyle bakın, yani Yunanistan bu kadar çok Türkiye'ye yönelik olumsuz tavır içerisinde bulunuyor. Yani bu kadar zorluk çıkarıyor. Ama yine de biz tabii Ege'den akın akın Yunan adalarına tatile giden binlerce Türk'le karşı karşıyayız. Geçen yıl benim anladığım 200 milyon dolar civarında Türk turistler Yunanistan'a para bırakmış. Hani ben buradan da onun yerine Kuzey Kıbrıs'a gitsinler. Kuzey Kıbrıs'ta tatil yapsınlar. Daha doğru. Milli bir duruş sergilemiş doğru. olurlar diyorum.
Doğru. Tam tersi olsaydı herhalde Yunanistan'dan asla buraya gelmezlerdi.
Asla gelmezlerdi.
Evet, evet, evet. Bu konuda hassas olmakta fayda var. Evet, bir de tabii gündemde Davos zirvesi var. Biraz önce ekonomik yönüyle değerlendirdik. Ekonomi köşemizde doçent doktor Atalı Murat'la Davos zirvesindeki açıklamaları. Ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da o zirvede yaptığı açıklamalar var. Bir kere NATO için S-400'ler tehdit oluşturmaz diyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Göçmenlerle ilgili açıklamaları var. Avrupa Birliği yeteri kadar yardım etmedi Suriyeli sığınmacılar konusunda bize diyor. Pek çok alt başlığı var yaptığı değerlendirmelerin. Siz Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını nasıl yorumlarsınız?
Evet, şimdi Arzu Türk'ten Sayın Dışişleri Bakanı Davos'ta aslında birçok toplantıya katıldı. İşte Asya açılımı dediğimiz Asya masasında konuşma yaptı. Afrika masasında yine konuşma yaptı. Küresel ekonomi konusunda yine bölgeyi uluslararası dış politikayı nasıl etkileyecek? Bu anlamda orada o toplantılara katıldı. Genel anlamda Sayın Çavuşoğlu'nun baktığımız zaman Suriye'deki mülteci krizinden tutun da Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri, işte S-400 sorunu, bölgesel sorunlar, bu birçok konuda mesajlar verdiğini söyleyebiliriz. Yani bu mesela S-400'lerle ilgili şunu söyledi. Yani S-400'ler NATO'nun iç bölgesel işleyişini etkilemiyor. NATO'nun silah sistemine zarar vermiyor. Eğer gerçekten böyle düşünüyorlarsa biz zaten NATO'ya birlikte bir komisyon kurmayı teklif ettik. Ama henüz bununla ilgili bir cevap alamadık. Yani eğer gerçekten iddialarında gerçekçilerse, samimilerse gelin birlikte komisyon kuralım, bunu inceleyelim. Eğer bu inceleme sonucunda gerçekten NATO sistemlerini etkileyecekse biz de gerekli NATO'nun bu hassasiyetlerini giderecek adımları atarız. Ama o sistemleri tehdit etmiyorsa o zaman biz bunu kullanmak durumundayız babında bir takım açıklamalar yaptı. Tabii bu açıklamayı yaparken bir de şuna değindi. Dedi ki biz Rusya ile ilişki, işte askeri ilişkiler dolayısıyla NATO ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından eleştiriliyoruz sıkça. İşte siz bunlarla ekonomik ilişki kuruyorsunuz, askeri ilişki kuruyorsunuz, işte S-400 aldınız, farklı alanlarda işbirliği yapıyorsunuz diye bizi eleştiriyorlar ama sınırımızdaki Gürcistan'ı NATO'ya üyeliğe almıyorlar. Gürcistan NATO üyesi olmak istiyor ve Gürcistan'ın da buna ihtiyacı var. Ama Rusya korkusundan, Rusya'yı kızdırmamak adına, Rusya'dan çekindikleri için Gürcistan'ı NATO'ya üye olarak almıyorlar diye. Aslında orada güzel bir örnek verdi. Yani madem siz bu kadar ciddisiniz, hani güvenlik açısından kendinizce bir perspektif ortaya koyuyorsunuz. O zaman Gürcistan NATO için çok değerli bir ülke. Alın Gürcistan'ı NATO'ya. Niye almıyorsunuz? Çünkü siz Rusya'dan çekiniyorsunuz. Yani Rusya'ya üzerine gitmek istemiyorsunuz. Bu nedenle bizi Rusya ile olan ilişkilerimizden dolayı eleştirmeniz çifte standarttır. Siz çifte standart uyguluyorsunuz bağlamında bir açıklama yaptı. Bu dün zaten NATO Genel Sekreterinin de buna yönelik aslında Türkiye'ye yönelik mesajları vardı. O da mesajında şöyle dedi. Yani Türkiye NATO açısından vazgeçilmez bir ülke. Türkiye'nin değerini biliyoruz. Bu anlamda diğer müttefikler, NATO müttefikleri üzerine düşen Türkiye ile ilgili görevleri yerine getirmeli. Bunun için çaba gösteriyoruz bağlamında. Bir takım açıklamalar yaptı. Şimdi tabii gündemde NATO'nun yeniden şekillenmesi var. Son iki yıldır özellikle son Varşova zirvesi başta olmak üzere Londra'da yapılan görüşmelerde NATO şu anki haliyle çok pasif durumda. Görevini yapamıyor. Artık uyuyan bir güç, uyuyan bir de bunu tekrardan hareketlendirmemiz lazım, aktif hale getirmemiz lazım. Peki nasıl aktif hale gelecek? Bir, NATO'yu operasyonel bir hale getireceksiniz. Yani artık NATO sadece kendi alanında değil, başta Orta Doğu olmak üzere müttefikleri ilgilendiren diğer konularda siyasi ve askeri olarak müdahil olmalı. Yani eğer bir yere müdahale edilecekse NATO müttefikleri olarak oraya girmeliyiz, oraya müdahale etmeliyiz. Orada kriz alanını büyümeden çözmeliyiz. Mesela işte Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta NATO'nun müdahil olmasını istiyor. Suriye'de müdahil olmasını istiyor. Libya'da durum aynı şekilde. Yani Kaddafi varken NATO Libya'yı bombaladı. NATO müttefikleri. Sonra kriz oluştu şu anda. Sanki hiçbir şey olmamış gibi uzak duruyorlar. Hani NATO'yu tekrardan aktif hale getirmek adına bu Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük amaçlarından birisi. Neden? Çünkü dün NATO Genel Sekreterinin yaptığı Çin uyarısı vardı. İşte Çin diyor ki son işte 10 yılda deniz güçlerini İngiltere'nin yani Kraliyet Donanması'nın seviyesine çıkardı. 160 tane yeni gemi yaptı tek başına. Hani bu anlamda biz Çin tehdidine karşı Çin'in tüm dünyayı bir şekilde tehdit edebilmesine karşı NATO olarak gerekli önlemleri almak zorundayız. Bu nedenle de birbirimizle olan bu tür kriz alanlarını bir şekilde sulhle çözüp doğuya yönelmeliyiz bağlamında bir takım açıklamalar yaptı. Tabii bir de İran konusu, özellikle Amerika Birleşik Devletleri İran konusunda sadece İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sorunuymuş gibi göstermek istemiyor. NATO müttefiklerini İran sorununa müdahil olması için bir şekilde teşvik etmeye çalışıyor. Yemen teşvik etmeye çalışıyor. Suriye, Irak, Libya derken baktığımız zaman hani zaten biz buna para harcıyoruz diyor NATO'ya. Herkes işte %2 oranında geliri ölçüsünde gayri safi milli hasıla gelirinin %2'si oranında artık katkı yapmak zorunda. O zaman biz bunları kriz alanına doğru harcamamız lazım ki Çin, Rusya, İran gibi işte Batı'yı kendilerince onlara göre tehdit eden güçlere karşı bir önlem alabilsin. Tabii yakın dönemde Tuna Şanlı'nın da söylediği gibi hani Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu barış planını açıklayacağız diyor. İşte Trump'ın damadı Kushner'in daha önce yapmış olduğu işte 100 yılın planı bağlamında işte İsrail ile Filistin arasında bir barış görüşmesi, işte İsrail'in tanınması, İsrail'e belli şey Filistinlilere pardon Filistinlilerin tanınması sonrası Filistinlilere uluslararası anlamda ve ekonomik anlamda belli bir yardımları yapılması konusunda bir plan açıklamıştı. Şimdi ama ondan sonra tabii ki Trump başkent işte elçiliği Kudüs'e taşımış olması, işte ona bir takım ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'ne destek olması, İsrail'in saldırılarına devam etmesi gibi nedenlere bağlı olarak bu plan çok fazla ciddiye alınmadı. Damat Kushner'in açıkladığı plan. Şimdi bu planın revize edileceğini biz zannediyoruz ama bu plana tabii Mısır, Suudi Arabistan, işte Ürdün gibi ülkelerin de destek vererek hani İslam ülkelerini ikna etmeye yönelik bir plan olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle söylemek lazım. Yani Orta Doğu'da gerçekten bir huzur olacaksa mutlaka İsrail ile Filistin arasındaki sorunun çözüme ulaştırılması lazım. Eğer bu sorun çözüme ulaştırılmazsa Orta Doğu'da ateş yanmaya devam edecek. Yani İran bir şekilde bunu bahane edecek. Lübnan bir şekilde bunu bahane edecek. Sonuçta Hizbullah niye güçlü Orta Doğu'da? İsrail faktörü dolayısıyla güçlü. İşte Hamas diyorsunuz niye güçlü? İşte İsrail faktörü dolayısıyla güçlü. İşte DAEŞ niye ortaya çıkıyor? Bunları bahane ederek ortaya çıkıyor. Eğer bu sorun çözülürse bu etki diğer terör gruplarının oluşmasında ya da bahanelerinin de yok olmasında etki edecektir.
Evet.
Peki, Davos zirvesinden şu an yansıyanlar bunlar. Bir de Libya başlığı var tabii ki. Libya'da şimdi bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye'de, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek. Görüşmenin başlıklarından biri Libya. Geçtiğimiz hafta sonu Berlin'de bir konferans vardı. Libya konulu bir konferans. Libya'da önümüzdeki süreçte durumun sakinleşmesi için çabalar, girişimler devam ediyor. Bir yandan da Yeni Şafak gazetesinde Hafter'in tehdit ettiği haberi var. Orada durum önümüzdeki süreçte ne olur size göre?
Şimdi Türkiye, Libya sorunu ortaya çıktığı andan itibaren sonuçta Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bir devlet var. Resmi bir devlet var. Uluslararası Mutabakat Hükümeti Sarraç Başkanlığı'nda. Tabi Hafter daha önce yapılan bu Kaddafi sonrası Libya'nın yeniden şekillendirilmesinde hani Libya'da güç 3 kısma ayrılmıştı. Bunun ikisi şu anda Trablus'ta bulunuyor. Meclis ise Tobruk'ta, yani Hafter'in kontrolünde olan bölgede bulunuyor. Hafter de diyor ki meclis burada olduğu için ben de bir hani uluslararası anlamda tanınan bir gücüm diyor. Şimdi Berlin konferansı, onun öncesinde Moskova zirvesi Türkiye'nin tezlerinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Neden? Arzu Türkdoğan şöyle: Hafter'in uzlaşmaz tutumunu başta Moskova Devlet Başkanı Putin olmak üzere işte Berlin'de Merkel bizzat yüz yüze görmüş oldular. Yani bunlar mesela Moskova zirvesi öncesinde ortaya çıkan taslak plan zaten Hafter'e bildirilmişti. Yani Hafter Moskova'ya çağrılmadan önce ya bu nasıl bir planla karşılaşacağını az çok biliyordu. Oraya imza için geldi ama bir baktılar ki Hafter şeyi, ateşkes bildirgesini imzalamadan apar topar kaçtı. Daha sonra Berlin'e geldiğimizde Berlin'de de yine uzlaşmaz tavrını sürdürdü. Hatta Avrupa basınında sık sık, özellikle Almanya basınında Hafter'in son toplantıdan öncesinde Merkel'in telefonlarına çıkmadı, işte odasından ayrılmadı, İşte liderlerin görüşme taleplerini reddettiği, onlara kafa tuttuğuyla ilgili bir takım basında haberler yer aldı. Hani bu anlamda hatta dün bir haber geçti. Çok aslında geçerliliği var mı yok mu tam kesin emin değiliz ama Mısır'daki Sisi yönetiminin yakında Hafter'e verdiği desteği geri çekeceği ile ilgili, bu tür tavırlardan dolayı, artık tepkilerden dolayı. Çünkü uzlaşmaz bütün var. Yani uluslararası ülkeler toplanmış diyor ki ateşkes sağlanmalı. Askeri bir çözüm mümkün değil. İki taraf beşer tane üye verecek. 5+5 diyoruz Berlin'deki şeye göre. Bu 5 üye bir araya gelip işte Libya'da siyasi çözüm nasıl olacak? Bunu görüşecekler ve diğer uluslararası Birleşmiş Milletler gözetimi altındaki işte Almanya başta olmak üzere Türkiye, Rusya gibi ülkeler ve sınırdaki, Libya'nın sınırındaki ülkeler de bunu onaylayacak ve garantör olacaklar. Peki Hafter neyi istemiyor? Yani diyor ki hayır, illaki diyor ben olacağım. Yani benim liderliğimde olacak diyor. Tabii onun bu ısrarı, bu uzlaşmaz tavrı, bir de sivillere yönelik hedef gözetmeksizin yapmış olduğu saldırılar. Dün mesela işte yine MİTİG havaalanına Grad füzeleriyle saldırıda bulundu. Sivillerin ölümüne neden oldu. Sivil yerleşim bölgelerine saldırıda bulunuyor. Füze saldırısında bulunuyor. Ha, bu anlamda baktığım zaman zaten Rusya özellikle Moskova zirvesini terk ettikten sonra Hafter'e karşı bir cephe aldığını söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye, Rusya, Almanya'nın yani artık Hafter'le uzlaşmanın çok da mümkün olmayacağına yönelik orta noktada buluştuklarını söyleyebiliriz. Hatta dün NATO Genel Sekreterinin yapmış olduğu buna yönelik bir açıklama vardı. Yani Libya'da NATO tekrardan devreye girebilir. Böyle bir önerisi de vardı. Bununla ilgili yine İtalya'nın, Fransa'nın bir takım önerileri var. Ama tabii Hafter'in bu kadar neye güvendiğine de biraz açmak lazım. Yani burada galiba Fransa'ya güveniyor. Fransa'nın orada özellikle kaçak petrol satışından önemli oranda gelir elde ettiğini söyleyebiliriz. Bakın günde 1 milyon 300 bin varil resmi olarak satış yapılırken şu anda 90 bin varile düştü. Yani bu 1 milyon 200 bin varil hala üretiliyor ama sisteme girmiyor. Yani bu nereye gidiyor o zaman? Bu nereye gidiyor biliyor musunuz? Fransa'ya gidiyor. Bu nereye gidiyor? Suriye rejimine gidiyor. Bakın Suriye rejimi yani bir yıl öncesinde müthiş bir petrol sıkıntısı çekiyordu. Şimdi sorun yok. Nereden geliyor bu petrol? Tabii ki Libya'dan Hafter üzerinden kaçak satış ucuza. Fransa ucuza kaçak satış üzerinden petrol alıyor. İtalya buradan yine bir şekilde nemalanıyor. Yani ülkeler kriz üzerinden besleniyorlar. Hani bu krizi çözmek, bu sistemi yeniden düzenli hale getirmek bazı ülkelerin işine gelmiyor olabilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla Türkiye ve Rusya'nın Libya konusunda kararlı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de Sayın Çavuşoğlu'nun Rusya ile ilgili sadece S-400 konusunda değil, Doğu Akdeniz'de birlikte gaz arayabiliriz bağlamında bir açıklaması vardı. Çünkü Suriye rejimi ile Rusya'nın bir anlaşması var. Kıyıda ve Deir ez-Zor başta olmak üzere Rakka çevresindeki bazı alanlarda doğal gaz anlaşmalarını Rus şirketler aldı. Ve bu Rus şirketler Akdeniz'de bu Suriye kıta sahanlığı içerisinde gaz arama hakkına sahipler. Yani Dışişleri Bakanlığı söylediği bu öneri aslında Doğu Akdeniz'de dengeleri de değiştirebilir. Eğer bölgede Türkiye-Rusya arasında bir işbirliği olursa o zaman Esmet projesi başta olmak üzere bunun farklı bir yönde çevrileceğini söyleyebiliriz. Bir de akşam İsrail basınında şöyle bir haber çıktı. Bu İsrail'deki Esmet'e bağlı gaz konusunda Türkiye ile düşük yoğunluklu görüşmelerin başladığıyla ilgili. Yani biliyorsunuz Suriye krizi sürecinde Türkiye ile İsrail arasında kriz çıkmadan önce kara üzerinden Türkiye bağlantısı üzerinden Avrupa'ya ulaştırmak için bu gazın, Doğu Akdeniz doğal gazın görüşme vardı. O görüşmelerin yeniden düşük düzeyde başladığını söyleyebiliriz ki bu gelecekte yeni fikirlerin, yeni projelerin doğmasına da neden olabilir Arzu Türkdoğan.
Peki, evet konu başlıklarımız bunlardı. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi görüşmek üzere, hoşçakalın.
Yeni gün.